Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem hocam Nurettin Yıldız'la. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Düğün hazırlığınız var.
İnşallah.
Mübarek olsun şimdiden inşallah.
Allah razı olsun.
Hayırla tamamlansın.
Amin.
Hocam bugün fıkıh üzerine konuşalım diyorum. Daha önce siyer üzerine konuştuk. Fıkıh da sanıyorum Müslümanın hayatının olmazsa olmazlarından. Fıkıh tabi Arapça bir terim ama yani bir Müslümanın Türk, Arap, Acem neyse herhangi bir milletten olması fark etmiyor. Hepsinin hayatının temel kavramlarından birisi. Yeterince de belki içine nüfuz ettiğimiz söylenemez. İsterseniz fıkıh nedir'den başlayalım. Bir Müslümanın hayatı için önemi, ehemmiyeti nedir? Oradan devam edelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ilahiyat uzmanlarının kullanacağı kelimeleri kullanmamamız lazım bizim. Biz yani akademik bir program yapmıyoruz.
Yapmıyoruz tabii.
Dolayısıyla hoca efendilerin yani akademisyenlerin böyle değil bunun tarifi diyeceğini bilerek.
Evet.
Ben fıkhı bir
biz radyomuzu edeyim. Yolda giderken böyle düğmeye basıp Erkam Radyo ile buluşan insan için.
Veya mutfakta yemek yapan
ya da mutfakta yemek yapan hanımefendiler için.
Fıkhı ince ayar demek.
Evet.
İnce ayar. İnce çizgiler demek.
Kelime evet. Manası da
hemen hemen böyle.
Böyle
şimdi,
değil mi?
Akademisyenlik evet. Yapmayacağız dedik ya.
Evet.
Yani düğmeye basınca, açılınca radyodan anlaşılacak kelime bu. Fıkıh evet. İnce ayar. Dinin ince ayarları ile ilgili bilime fıkıh diyoruz.
Fıkıh deniyor. Evet.
Buna şöyle bir örnek verelim. Allah-u Teala namaz kılın buyuruyor.
Evet.
Bu dinin kalın çizgisidir.
Ana emir bu.
Ana emir bu. Namaz kılın Allah
evet.
Buyuruyor. Şimdi tıpkı bir otoban gibi cennete giden yol namaz.
Evet.
Ama namaz kılının bir ayrıntıları var.
Evet.
Abdest var. Abdestin içinde ayrıntılar var. Mesela namazın altyapısı altı tane dış hazırlıkla namaza hazırlanıyor. Biri evet. İşte taharet. Taharete bir giriyorsun onun bir ayrıntısı var.
Evet.
O ayrıntıya bir giriyorsun. Mesela taharet ayrıntısına giriyorsun. Tuvalet bölümü çünkü. Tuvalete bir giriyorsun. Sağ ayakla girmeyeceksin başlıyor. Sol eli kullanacaksın diyor. Ayrıntının ayrıntısı var. Onun ayrıntıları var.
Bunlar ayrıntısız olmaz mı hocam?
Namaz ha. Diye salınca ne kadar olursa o kadar olur.
Evet.
Nasıl namaz olacak bu sefer?
Hı, evet.
Nasıl namaz olacak diyece. Nasıl oruç?
Demek ki bütün nasıllar fıkıhla belirleniyor.
İşte o ayrıntılara girince bir tür her Müslüman namaz uzmanı oluyor.
Evet.
Yani ayrıntılarını biliyor. Şimdi sıradan bir Müslüman 60 senedir namaz kılıyor diyelim. İnşallah hepimize ölünceye kadar namazla yaşamak nasip olur.
Nasip olur inşallah.
İnşallah. Bu Müslümana esasen namaz ansiklopedisi bile yazdırabilirsiniz. Yazma kabiliyeti olsa.
Evet.
Bir namaz için yaptığı yatırımlar, sehvi secdesinden işte namaz vaktini kullanmaya kadar yani yazma kabiliyeti olan, not tutma kabiliyeti olan bir Müslüman hiç ilahiyat okumasa, İmam Hatip okumasa, medresi okumasa herhalde bilerek namaz kılıyordur. Yani dedesinden öğrendiği, sonra cuma vaazında öğrendiği ayrıntılar filan hepsini topladığımızda.
Yani bunları bilir.
Bilmeden kılamaz zaten.
Kılamaz zaten.
Mesela namaz Allah'ın emri bilen birisi secdeyi biliyor. Secde ile ilgili ayrıntı biliyor.
En azından yani böyle bir namazın ana rükünlerini.
Ayrıntılarını biliyor.
Evet.
Biliyor. Bilmeden yapamam ama Şimdi bir hoca efendiye sorulduğunda secde yedi organla yapılır.
Evet.
Yedi organ yere değince secde olur.
Evet.
Diye bir ayrıntı verir. İyi bir secde yap dediğinde her namaz kılan onu gösterir. Ama yedi organla yapılır diye bir şey söyleyemez size.
Evet.
Yani beceremez onu.
Fiili bilir de.
Pratiğini yapar. Evet. Ayrıntısını yaz deseniz ben hoca değilim deyip evet. Kenara çekilir. Ama bunu zaten yapıyor. Yapmasa namaz kılmış olmayacak.
Evet.
Fıkıh bu işte.
Evet.
Yani buna da Müslümanlar olarak ya medrese hocası, ilahiyat hocası, imam hatip hocası bunu yazılı bir şekilde biliyordur. Ya da namaz kılan her Müslüman bu fıkha vakıftır zaten.
Evet.
Namaz kılmayan ve namazla alakası olmayan namazın fıkhından uzaktır.
Evet.
Adını biliyordur. He yahu Allah-u Teala böyle bir şey emretmiştir diyordur. Ama o kalın çizgi üzerindedir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulu sevdiği zaman onu dinde fıkıhçı kılar, fakih kılar. Ne demek? Ayrıntılarını bildirir ona.
Fakih
diye.
Kelimesi var bir de değil mi?
Fıkıh, ilmin adı. Fakih de o işin uzmanının adı. Yani tabip der gibi. Mesela tıp diyoruz. Tıpla ilgili adama da ne diyoruz? Tabip diyoruz.
Bu bahsettiğiniz hadis-i şeriften yola çıkarak fakih sadece bu işin ilmini yapan mı yoksa biraz
yani, bu işten geçinen değil.
Ha.
Bu işten yani, geçinen
Müslüman
değil.
Müslüman normalde biraz fakih olması lazım.
Aslında fakihtir Müslüman kendi evet. çapında.
Fiilen fakihtir. Belki
yani öbür türlü dindar olup kalmak mümkün değil.
Evet.
Yani
evet.
Bizim dinimiz Muharref Hristiyanlık gibi yüzeysel olarak yaşanabilecek bir din değil.
Değil, evet.
Hristiyan mı Hristiyan? Hadi eyvallah, yılbaşında kutladın gittin denebilecek evet. bir din değiliz. Biz ayrıntısı olan bir diniz. Hayatın içine nüfuz etmiş dinimiz var bizim elhamdülillah.
O zaman şimdi namazdan bahsettik fıkıhla beraber. Bir de kapsama alanı. Namazla sınırlı değil tabii ki.
Asla değil.
O zaman kapsama alanını da belki anlatmak lazım hocam.
Kapsama alanımızı şöyle diyelim. Nerede Müslüman olmayabiliriz biz? Nerede olmayabiliriz? Ticarette evet. olmayabilir miyiz?
Müslüman olmayabileceğimiz bir alan varsa orada fıkıh yok ama...
Telaffuz bile edilebilir mi bu?
Evet.
Hayatın neresini Allah'a ait değil bu bölüm diye çıkarabiliriz?
Evet.
Yani Allah-u Teala'nın bizi Müslüman olarak görmek istemediği yer olabilir mi? Uzay.
Evet.
Mezarın kenarı, evin odası, düğünümüz, ticaretimiz. Yani böyle sözlüğü açalım.
Evet.
Türkçe kullanılan 20 bin kelimelik bir sözlüğü açalım. Ortadan bir kelimeye basalım. Bu kelime Allah-u Teala'nın bizi Müslüman olup olmamakta serbest bıraktığı bir yer diyelim. Öyle bir,
yani öyle bir alan yok.
İnsan sözlüğü olarak kullandığımız evet. herhangi bir kelimede coğrafyanın bir bölümü, dağ başı, düzlük, dere kenarı, denizin ortası, denizin altı, uzay, neresi Allah-u Teala'nın burada kulluğumun ilgi alanı dışında olabilirsiniz diyeceğimiz bir yer var mı? Yok.
Evet.
Öyle bir yer yok. Dolayısıyla her yerde müminiz, bütün zamanlar için müminiz.
Evet.
Kıyamete kadar ömrümüz olsa mümin olarak yaşayacağız. Yeryüzünün altı, üstü, kenarı neresi olursa olsun müminiz. Aynı şekilde mesleğimiz, icra ettiğimiz iş ne olursa olsun müminiz.
Yani bu fıkıh sadece din ilimleriyle uğraşanların işi değil.
Asla değil.
Evet.
Başta vurgulamaya çalıştım ya, her Müslüman fakihtir bir çapta.
Evet.
Fakih kim değildir? Allah var amenna diyor, peygamber var amenna diyor, işine bakıyor, daha başka hiçbir şey yok. Bu tam kaba bir yol ortasında kalmış birisi bu. Yani hiç dinin ayrıntısına girmiyor. Öbür türlü fakih değilse bir Müslüman, yani fıkıhtan hiç ilgisi yoksa namaz deyince saygı duruşu yapıyordur. O kadardır.
Evet.
Çünkü rükû yapmayı bilmek fıkıh bilmektir.
Evet.
Şu var ki Allah ecdadımıza rahmet eylesin. fıkıh yerine bir kelimeyi oturtmuşlar. İlmuhal demişler.
Evet, evet.
İlmuhal kelimesi Müslümana günlük lazım pratik bilgiler demek. Günlük evet. bilgiler demek. O ilmuhal bilgisinden dolayı fıkıh hocalara kalmış, alimlere evet. kalmış.
Daha ilim alanı gibi.
Sanki gibi evet. olmuş. Evet. Yani Allah rahmet eylesin bunu çok güzel tespit etmişler. Yani evet. çünkü fıkıh büyük görülüyor. İşte dediği gibi bütün hayatı kuşatıyor. Büyük görülünce bir miktar da ürkütüyor tabii.
Evet.
Yani ürkütmüyor değil, ağır çünkü gerçekten. İlmuhal deyince böyle küçük bir alan, yani sizin evde kullanırsınız. Eczacı dolabı gibi, evde lazım olur size der gibi bir alan olmuş.
Bu ilmihalde acaba bir büyük fıkhın sınırlanması diye bir durum var mı hocam?
Sınırlanması yok. Yani bir ilmihal bilgisinde namaz ne varsa, ne kadar namaz varsa en büyük fıkıh kitabında da o var.
Ama yani sanki ilmihal daha çok ibadetlerle alakalı bir
ama evet
metin gibi
siyasi yani. Konular çıkarılmış.
Evet.
Büyük bir kısmında ticaret konuları çıkarılmış ama yeni yazılan ilmihaller onlar da ilave.
Onlar da var.
Onlar da evet. ilave edilmiş. En büyük ilmihal Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi rahmetullahi aleyh'in ilmihalidir. İlk çalışma o.
Evet.
Ama 1950'lerin ilmihali hocam. Bu da ne demek? Yani mümkün olduğu kadar ezan ne demektir bunu bilsin Müslümanlar.
Hmm.
Oruç ne? Yani 1900,
ne kurtarılabiliyorsa
1945'lerin şartlarında Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi yangından ezan kurtarmış.
Evet, evet.
Yangından taharet babını kurtarmış.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet.
Efendimizin hayatını, ahlak bölümünü koymuş. Adına da büyük İslam ilmihali
evet.
vermiş. Niye? Mızraklı ilmihale göre daha büyük çapta olduğu için.
Evet.
Her halükarda yani o çalışmayı haşa hafif görmek gibi bir edep dışı harekete bu. O zamanın dev bir ansiklopedisi durumundaydı o. Şimdi mesela Diyanet'in hazırladığı İlmuhal belki 30. baskısını yapmıştır. O daha kapsamlı mesela.
Evet.
Hem dili daha sade hem daha kapsamlı. Diyanet Vakfı mesela daha geniş bir ansiklopedi hazırladı. Ansiklopedi gibi ilmihal hazırladı. Yani yeni yazılan ilmihallerin
daha
konuları
kapsamlı.
Daha kapsamlı.
Evet.
Çünkü elhamdülillah 1950'deki ezan kurtulsun da ne olursa olsun durumundan Müslümanlar olarak sıyırdık.
Evet.
Hamdü senalar olsun. Yani ondan sıyrıldık gittik elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Şu anda ezan hakkıyla okunuyor mu? Delecek noktaya geldik. Cemaat, cami daha oturdu. Yani mesela Ramazan-ı Şerif geliyor. Sizinle biz programlar yaptık. Orucun hakkı diye bir şey konuştuk.
Evet.
Orucun
evet.
hakkı. Memurlara iftar kolaylığı 10-15 senedir konuşulur oldu. Belediyeler Ramazan seferberliği yapıyorlar. Hatta biz sizinle bunu da konuştuk. Yani belediyelerin Ramazan'ı suistimal etme, suyunu çıkarma gibi bir dalgınlıkları olmasın da dedik evet. mesela. Ne oldu? İlerledi. Yani ilmuhal fıkhın yerine kullanıldı. %100 uygun bir kelime ilmuhal. Fıkıh gibi ama fıkıh ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde olan bir kelimedir.
Evet.
Fıkıh bu işin orijinalinin adı. Dinde fakih olmak demek. Allah-u Teala seni ince ayarlarınla nerede görmek, nasıl görmek istiyorsa onun bilgisi demektir bu. En basit örnek mesela Müslüman olarak biz 5 kişi oturduğumuzda gıybet yapmayız.
Aslında ben de tam onu yani fıkhın kapsama alanı derken hocam belki yani dinin hayatın bütün alanlarını fıkıhla öğreniyoruz biz. Fıkıhla tanzim ediyoruz. Biraz onu burada belki pratik alanlarla diyelim aile hayatı, diyelim ki iş hayatı, diyelim eğitim hayatı, diyelim ki işte siz dediniz dostlarla buluştuğumuzda da bir fıkıh var değil mi?
Oradan evet. büyük bir fıkıh var.
Evet, evet.
Büyük bir fıkıh var. Nedir?
Yani araba kullanırken trafiğe çıktığımızda...
Trafikte de Müslümanız.
Evet, evet.
Trafikte de Müslümanız.
Biraz bence yani böyle detayları da şey yaparak bahsedebiliriz.
Kesinlikle.
Evet.
Şimdi başta bir kural koyduk. Allah bizi nerede nasıl görmek istiyorsa o bilgi fıkıh bilgisidir.
Evet.
Mesela otururken dostlarımızda gıybet, dedikodu, Müslümanla alay, kaş göz hareketleri yasak diyor değil mi?
Evet.
Fıkıh bu işte.
Evet.
Konuşurken yalan haram diyor. Konuşma fıkhımız var bizim. Evet. Konuşmamızın ince ayarları var.
Evet, evet.
Yüksek sesle konuşmayın Allah-u Teala buyuruyor.
Evet.
Yüksek sesle konuşma. Volume ayarımızı yapmış.
Evet, yürüyüşün değil mi ayarı var?
Yürüyüşün
yeri yaracak gibi.
Yani böyle böbürlene böbürlene yürüme.
Yürüme diyor yani.
Mütevazi yürü. Salkım böyle dökülmüş bir salkım gibi de yürüme. Yani döküntünün döküntü görüntüsü de verme.
Evet.
Kibir de verme. Vakur ve orta halli bir evet. yürüyüşün olsun. Mesela çok basit. Çok basit derken yani kolay bir örnek olsun diye. Kur'an'ımız böyle sefil, düşük adamların takılmasına karşı selam deyin çekin gidin diyor.
Evet.
Değil mi? Bu bir evet. ayar işte. Müslümanın ayarları demek bu. Müslümanın
güzel.
Yani kıblesinde bir ayar var. Mesela güney bizim kıblemiz ama tam güney değil İstanbul'dan.
Evet.
Belki Diyarbakır'dan tam güney, İstanbul'dan tam güney değil. O orada bir ince ayar var.
Evet.
Bir derece, iki derece. Fıkıh bu işte. Yani
kıbleni göreceksin, arayacaksın.
Kıbleni arayacaksın. Mesela Allah-u Teala kafiri sevemezsiniz diyor. Sevgi evet. besleyemezsin. Anam baban da olsa sevemezsin diyor.
Evet.
Ama başka bir şey daha söylüyor ki anam baban kafir de olsa evlatlığını yap diyor.
Evet.
Ayar bunlar işte.
Değil mi? Evet.
Bunlar
evet.
fıkıh ayarı. Yani mesela ben bir örnek olarak zikredeceğim. İnşallah iyi anlaşılır. Tasavvuf ve tarikat denen şey ince ayarın dijital bölümüdür.
Ne demek?
Ayarın bu? Ayarı ya. Yani.
Ayarın ayarı.
Ayarın ayarı.
Evet.
Ne yapıyorsun? Namazın ayarları var değil mi? Secdesi şöyle yapılır, rükû böyle yapılır. Bir de manevi ayarları var, huşu ayarı var mesela.
Evet.
Tam bir frekans bağlantısı içinde namaz kılıyorsun. Yani melekler sanki sağında yazarken sen defterlerini görüyormuşsun gibi.
Evet.
Secdede tesbihatını saydıklarını görüyormuşsun gibi. Bu ayarın da daha hassas ayarı.
Bu tasavvufa has bir şey değil tabii.
Ya
değil
bunun adı tasavvuf olmuş.
Evet.
Aslında o namaza, tasavvufa göre kılınan namaza peygamber namazı dememiz lazım.
Evet. evet.
Yani peygamber namazı sünnete uygun namaz demek.
Evet.
Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldığı
güzel,
namaz demek.
Peygamber namazı sünnete uygun namaz demek.
O demek.
Evet.
Yani daha sonra insanlar kaba ayarlarla iş yapmaya başlayınca bu tasavvuf diye bir hacı amcalara kalmış.
Evet.
Yani bu kalma nedeni bu bunların yeni bir şey icat ettiğinden değil.
Evet, evet.
Kitlesel
yani orijinali arıyor insanlar.
Orijinal az kimsenin elinde kaldı.
Kalmış.
Abdülkadir evet. Ceylan'ın elinde kaldı.
Evet, evet.
Yani bu Abdülkadir Ceylan'ın elinde kaldığı için orijinal bir şey oldu. Aslında namazın genel ayarı bu.
Evet.
Yani namaz bu.
Peygambere göre kılsan namaz bu. Yani.
Namaz bu.
Evet.
Şimdi zikrullah, tesbihat yapmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilin hiç kuru kalmasın tesbihten diyor. Yani evet. her hareketinde biz Allah deyişin olsun diyor.
Evet.
Bunu şimdi bir kitleye niye mal ediyoruz? Ya insanlar namazdaki tesbihatı bile bırakıp kaçıyorlar. Dolayısıyla namaz kıldıysa şükrediyoruz gibi olunca.
Gibi oluyor evet.
Bir şehirde de 5 kişi 6 kişi perşembe günü akşam toplanıp tesbihat yapıyorlarsa... deyim yerindeyse piyasa onların eline kaldı. O onlar hep anlıyor oldular.
Evet.
Burada da mesela bir kalp fıkhı diye bir fıkıh çıkarıyoruz bu sefer.
Kalp fıkhı.
Kalp evet. fıkhı niye diyoruz? Müslümanın bir kalp dünyası var. Nezaketi oradan geçiyor. Rikkat dediğimiz ince yüreklilik oradan geçiyor. Ebeveyn saygısı, sevgisi oradan geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba oradan geçiyor. Allah-u Teala'nın adı anılınca tüylerinin diken diken olacağı kadar maneviyat hissetmesi, iman ağır.
Vecilet kulubühüm.
Evet, Allah anılınca kalpleri titriyor olması.
Evet.
Bu bir kalp dünyamız bizim. Yani kardiyolojisi varsa tıbbın, bizim de kalp fıkhı diye bir fıkhımız var.
Fıkhımız var.
Yani bizim manevi kardiyolojimiz bu. Olması gerekiyor. Ama her Müslümanın tabii arzusu bu.
Evet.
Aksi takdirde biz yani bir mesleğe dönüştürürüz dinimizi.
Evet.
Hristiyanlar ne yaptılar? Dindarlığı papazlara bıraktılar. Papazlar da onu sömürdüler. Din kökten gitti bu sefer. Bizde Ebu Bekir radıyallahu anh bir hayalin adı değil. Örneğin adıdır.
Örneğin,
adı. Örneğin adıdır. Hayalin
yani peygamber adı değil. Olmadan güzel bir Müslüman nasıl olurun adı.
Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın farkı şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail geldi. Evet. Dolayısıyla Cebrail geldi. Ben sizin gibi değilim diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Koruma altında, kalbi yarıldı. Dünyevi şeyler kalbinden çıkarıldı. Miraç gördü. Sen kim biz kim dese insan haşa peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Nitekim gelip efendimizin evinde bunu söylediler. Evet. Ya bu peygamber, siz buna ne bakıyorsunuz? Biz daha çok oruç tutalım, daha çok dünyadan ele tek çekelim gibi.
O zaten kurtarmış
gibi. Bakıldı. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bildi. Cebrail gelmedi Ebu Bekir'e.
Evet.
Ebu Bekir gitti Cebrail'in gittiği yerlere.
Evet.
Yani dolayısıyla biz Ebu Bekir radıyallahu anh'ı örnek görüyoruz. Sahabi gibi olamazsın. Sahabi değil şüphesiz.
Evet.
Yani sahabiliği değil örneğimiz bizim. Peygamber yok ki gidip göreceksin. Ama teslimiyette örnek Ebu Bekir.
Evet.
100 puanlıksa o, 98'lik için uğraş.
Evet.
Ama o 98 diye de razı olmadan Ebu Bekir olacağım diye uğraşmak lazım. Kur'an okuyordu gözyaşlarında, sen de oku. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh bir hayalin adı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emeğinin adı o.
Evet.
Emek verdi Efendimiz. Ebu Bekir'den, Ömer'den ve radıyallahu anh'ın bütün ashab-ı kiramdan çok muhteşem örnek çıkardı. Allah da razı oldu onlardan.
Evet.
Onlardan Allah razı olduğuna göre bu ne anlama geliyor bizim için? Sizin ince ayarlarınız olabilir şeylerdir.
Evet.
Hayal değildir.
Evet.
Yani
sahabe-i kiram olduysa herhangi bir zamanda Müslüman da onlara benzer Müslüman olabilir.
Şimdi bir Müslüman mesela alkol kullanıyor.
Evet.
La kadderallah. Alkol müptelası diyelim. Yahut da bir Müslüman işte trafik kazası işledi, insan öldürdü. Cahillik etti, bir genci öldürdü. Ya peygambere kılıç kaldırmış insanlar Halid bin Velid oldular sonra.
Değil mi? Ya Uhud bozgununu yaşatan adam sonra Halid bin Velid Allah'ın kılıcı oldu.
Vahşi denen bir sahabi var.
Evet.
Siz, ben, şu dünyada elinde tesbih olan, sabaha kadar teheccüd kılanlar dahil. Bizim gibi hadi sıradanlar, benim gibi sıradanlar değil diyelim. Sabaha kadar teheccüd kılanlar dahil. Hepimiz toplansak Vahşi'nin bir şeyi yapabilir miyiz Allah katında?
Hiçbir şey yok. O sahabi oldu.
Sahabi.
Evet.
Ya sahabi olduğu için hani İmam Rabbani rahmetullahi aleyh diyor ya, en iyi Müslümanımız en düşük sahabi olan Vahşi'nin bir şeysi olamayız. Yani atının altında toz olamayız. Evet. Atının ayağında değiliz yani. Bu bir gerçek. Ama o adam kim?
O adam.
Ya Müslümanlığın arslanı Hamza'yı öldürmüş adam. Sıradan bir yani. Normal bir şey değil yani.
Daha da şey değil mi? Siyer'de anlatılır, ciğerini çıkarıyor.
Ya o vaka yok ama.
Yok mu hocam?
O böyle sahne canlı olsun diye.
Allah Allah.
Sahibi bilgi değil o. O ciğerini çıkardı filan. Çünkü savaşta zaten o kadar bir şey yapmaya vakti yok. Vurdu kaçtı.
Evet.
Ama vahşice öldürdü. Adı belli bunun. Vahşice öldürdü.
Yani vahşi ifadesi biraz da oradan geliyor diye bilinir.
Peygamber amcasına kastettiği için. Yani
vahşiydi.
Hamza radıyallahu anh'ın ölümü, şehadeti şefaatine nail oluruz diye onu da alalım şimdi inşallah vesile olur. Yani
tabii Uhud'da.
Uhud'da. Asıl mesele şu. Yani Hamza radıyallahu anh Müslüman olana kadar, Müslüman değilken o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldıramıyordu.
Yalnız.
Ashab-ı kiramla. Hep böyle Ömer 40. Müslüman oldu da İslam ayağa kalktı denir ya. Aslında Hamza Ebu Cehil'den intikam için ben de yeğenimi dinine giriyorum deyince değerler değişti. Yani dengeler o zaman bozuldu.
Evet.
Dolayısıyla müşrikler Hamza'yı İslam'dan intikam için öldürdüler.
Evet.
Hamza ile alıp verdiklerinden çok İslam'la alıp verir. Yani Efendimiz'i öldürseler,
onu öldürünce İslam'ı asıl vuracak.
Bitirdiklerini evet. düşündüler. Çünkü onunla İslam'ın dengeleri değiştirdiğini,
evet.
şirki ezdiğini düşünüyorlardı. Sadece Efendimiz'i haşa öldürselerdi o kadar rahat ederlerdi.
Evet.
Ya. Bunun için Hamza'nın ölümü bir amca ölümünden daha büyük bir ölüm.
Evet.
Evet, Efendimiz'in doğru, gözünden doğru, yaşlar evet. akıttı, ayrı bir mesele ama amca ölümünden daha büyük bir ölüm bu.
Evet.
O sebeple yani vahşi kelimesi bile az onun için.
Bir sütunu göçertiyorlar yani, adeta.
Allah'ın koruması olmasaydı Uhud'dan sonra Hamza'nın olmadığı bir dünya çok daha pahalıya mal olurdu.
Evet.
Allah-u Teala için zorluk olmadığından İslamiyet devam etti. Yani bir gün sonra zafer kazanıldı.
Evet.
Hamraul Esed denen bir yerde, yani Bedir'den bir gün, Uhud'dan bir gün sonra ümmeti Muhammed tekrar zafer kazandı. O yaralı bereli haliyle. Bu sebeple yani biz vahşiyi konuştuk da Allah şefaatine nail etsin bizi. Yani
ashabı konuşuyoruz. Oradan
ashabı
geldik.
Konuşuyoruz.
Hazreti
Hamza'ya. Kaldı ki maddi olarak da bakıldığında Müseylemetül Kezzab'ı öldürerek Hamza'nın dengini buldum dedi.
Evet.
Yalancı peygamber de öldürdü. Kendi de şehit oldu. Rabbine o şekilde gitti sonra. Şu anda biz ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Ashab-ı kiramda bu fıkhın nasıl gerçekleştiğini
evet.
anlatmak istiyoruz. Yani bizim bir kalp dünyamız var.
Evet.
Bizim kalbimiz mesela yaşarmayan göz diyor Efendimiz.
Evet.
Allah'a sığınırım
Allah'a
diyor.
Sığınırım.
Yaşarmayan gözden.
Demek ki gözün de fıkhı var. Kalpten kaynaklanıyor.
Kalpten kaynaklanıyor.
Evet.
Kaba bir adam mesela Efendimiz Allah'a
mesela şöyle düşünüyor musun hocam? Mesela ne kadarımız bir kalp fıkhının farkındadır? Yani fıkıh ve Müslüman ilişkisinde biraz sorun var sanıyorum. Yani o alanda hani o incelikleri bilmek, Müslümanlığımızın bütün boyutlarını kavramak bakımından.
Peki ben size bir soru sorayım üstadım. Madem siz hep soruyorsunuz ben de sorayım.
Buyurun sorun.
Bize ya ne yapıyorsunuz, yeni bir kavram çıkarıyorsunuz. Ne demek Müslümanın fıkıh bilmesi, kalp fıkıh bilmesi denmez mi acaba?
Densin hocam, zaten onları yokluyoruz. Yani hakikaten şimdi ben hep söylüyorum diye bu radyoyu otomobiliyle giderken işte bir düğmeye basıyor, Erkam Radyo çıkıyor. Bilgi seviyesi yüzlerce kere farklı insanlar size ulaşıyorlar. Yani Türkiye'nin genel yapısını düşündüğümüzde bu alanda bilgileri çok sınırlı insanlarımız da olabilir. Onun için ya da dindar insan, namazında, niyazında insan ama yani bir kalbinin henüz farkına varmamış olabilir.
Ayar
yani.
Ayar sorunu yaşıyoruz.
Evet,
ve
evet.
Bu parazitlerin nereden kaynaklandığını da anlamıyoruz.
Evet.
Asıl ayarlarımızda sorun evet, var çünkü ama evet. Üstadım zannediyorum biz Endülüs İslam toprağıydı, kaybettik. Doğu Türkistan Çin'in eline düştü, kaybettik derken ayarlarımızda da bir kayıp var aslında.
Evet.
Yani evet. sadece Doğu Türkistan'ı kaybetmedik biz. Çeçenistan'ı kaybetmedik ya. Kaybederken ayarlarımızda da bir kayıp var ama Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ın da ümmeti Muhammed'e dönme umudumuz yüksek. Kalp ayarlarımızda da yüksek. Şeytanın
İnşallah.
Bizde bu ayar bozmaktan daha fazla yapacağı tahrip bir daha bu ayarlara dönemeyeceğimizi zannettirmesidir bize.
Evet.
Asla öyle değil.
Evet.
Sahabilik yine yüce bir makam, onu konuşmaya gerek yok. Biiznillah bizden Enes İbni Malik gibi delikanlılar var. Olur.
İnşallah,
olacak da.
İnşallah.
Olacak da.
Nasıl olacak?
Onu konuşuyorsun. Nasıl olacak?
Nasıl olacak?
Allah Teala
yani mesela fıkhı bütün bu incelikleriyle, derinlikleriyle kalp fıkhına kadar, göz fıkhına kadar, göz yaşaracak demek ki. Yaşaran bir göz lazım. Nasıl yapacağız? Mesela bir fıkıh eğitimi nasıl olabilir diye bir soru şey yapsak hocam. Yani mesela biz yani bir insan dese ki ya bu fıkıh bu kadar önemliymiş, ben fıkhımı nasıl öğrenebilirim diye bir soru geçse aklından.
Şimdi Gazali, Allah rahmet etsin ona, İhya Ulumuddin diye meşhur bir eseri var ya.
Evet.
Bu eseri ilim diye bir bölümle başlatıyor.
Evet.
Ona da diyor ki fakih insanlar lazım diyor. Dinin fıkhı lazım bize diyor. Ben bu bugünkü konuşmamızı oradan esinlenerek yapıyorum. Bunlar Gazali'ye ait sözler.
Evet.
Patent sorunu olmadığı için de Gazali Rabbinden ücretini aldığı için biz de ondan alıp alıp kullanıyoruz.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Gazali 500. senenin adamı.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 sene sonra. Orada enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki şimdi diyor Şam ve Bağdat'ı kastederek her yer diyor fakih dolu diyor. Yani alim dolu diyor. Ama ne Ebu Hanife var ne Şafii var ortada diyor. Onlar fakihti diyor.
Evet.
Çünkü onlar diyor koltuklarını doldurmak, ücretinin hakkını vermek için yaşamadılar diyor. İlmi Allah'a ulaşacak bir malzeme olarak gördüler diyor.
İlmi Allah'a ulaşacak bir malzeme.
Malzeme olarak gördüler. Mesela kendisi Şafii'dir. Ebu Hanife'yi orada örnek veriyor.
Evet.
Yani onların ilmi meslekleri değil ibadetleriydi.
Evet.
Onun için asıl fakih, asıl alim onlardır diyor. Kendi neslini, kendi kadrosunu bu işin yüzeysel, kabaca yapanları olarak görüyor ki Gazali rahmetullahi aleyh.
O da zirvelerden birisi. Ya,
zirvede yarış yapan. Yani zirveden sonra zirvenin içinde bir de bir kavgalar var herhalde. o noktada duran biri rahmetullahi aleyh. Okuma tavsiyesi yerine şunu söyleyeceğim. Bu konuştuğumuz kalbin fıkhı, elin fıkhı, gözün fıkhı yani ince ayarları.
Evet.
Ticaretin fıkhı, ince ayarları.
Ailenin fıkhı.
Aile fıkhı, karı koca ilişkilerindeki fıkhı, ince ayarlar. Çocuk yetiştirmede ince ayarlar. Cuma hutbesi okurkenki ince ayarlar. Tamamı İhya-ül-Umuddin'in konusudur bunlar.
Evet.
Yani benim hasretim şudur. Allah bana öyle bir kabiliyet verse, İhya-ül-Umuddin'i bugün için yazmak isterdim.
Yazarsınız inşallah.
Benim işim değil yani ayarı tamamen kaba birinin yapacağı bir şey değil. İnce ayarlı biri lazım. Bayağı ince ayarlı biri lazım. Gazali'de iki büyük sorun var. En yakın tercümesi 1970 yılına ait tercüme. Yani 1970'ten bugüne çok şey değişti.
Doğru.
Türkçe çok değişti üstadım.
Evet.
Kısaltmalarından tutun kavramlara kadar her şey değişti. Bu 2020 yılında kullanılacak Türkçe ile iyi bir tercüme yapılması lazım. Bir. İki, İmam Gazali rahmetullahi aleyh o kitabı bir okyanus gibi yazmış. Herkes filtrelesin, evine su getirsin diye. Tuzunu arıtsın, ne yapacaksa yapsın düşünmüş. O açıdan da bir filtre edilmesi lazım. Bugün için artık ağır gelebilecek duruma geldi. Ama ben bazı hoca kardeşlerimize diyorum ki İhya'yı sakın okuma sen. Çünkü kitap okumaktan da vazgeçeceksin. İlmihal okumayacaksın. İhya-ül-Umuddin'in Fihristini okusak yeter hocam. Fihristi.
Evet.
Fihristinde de o kadar zor kavram yok. Çünkü neden? Fihrist demek aşağı yukarı 250 başlık okumak demek.
Evet.
250 başlık Allah'a tevekkül, ahiret, kabre hazırlık, hesap gününe hazırlık, mizana hazırlık. Bunları biz 10 senede bir hatırlasak hocam çok daha iyi Müslüman olurduk. En azından evet. Şunu bilsek. Yani bu bizim kaba kaba gidişimiz değil. Orijinal bir gidişi de var bunun.
Evet.
Yani konuşurken de Müslümanın bir ayarı var. Müslüman her şeyi konuşamaz adamdır. Müslüman ulu orta iş yapamaz adamdır. Bu ince ayarları bir konuşabilsek hocam, yani başlıklarını konuşsak arayış içine gireceğiz. Şimdi mesela huşu kelimesi İhya-ül-Umuddin'de kaldı, ilmihal kitaplarında yok.
Evet.
Hiçbir ilmihal kitabı namazda huşu diye bir şarttan bahsetmiyor, edemiyor. Neden? Biraz önce dedik ya namazı, ezanını kurtaralım, camiyi ağır yapmaktan kurtaralım. Yeter demiş Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh. Ağır olmuş. İstanbul'da yüzlerce cami ağır olmuş. Ağır
belki
pozisyonundan.
O kalp fıkhı dediğimiz hadiseyi, yani İslam'ın bütün böyle hayata taalluk eden prensiplerinin içine sokmak lazım.
Herhalde.
Yani orucunun içine de kalp fıkhını sokmak lazım.
Cami fıkhı diye bir fıkhı var hocam.
Evet.
Sağ ayakla giriyorsun. Yüksek sesle konuşmuyorsun. Camiye girince tahiyyetül mescid diye iki rekat namaz kılıyorsun. Ayağını kıbleye uzatmıyorsun. Yüksek sesle Kur'an okumuyorsun yandakiler rahatsız olmasın diye. Namazda mesela camiye hoparlör sistemi konuyor. Ben Diyanet İşleri Başkanımızla bir senedir oluyor görüştüğümde, ya imamlarınıza Türkçe öğretin Allah'ını seversen, bir de cami hoparlörü diye bir sistem getirin ya. Yani 7 kişi namaz kılıyor küçücük bir camide. En fazla 100 kişi alır cami. İmamın nefesi duyuluyor. Hoparlörü açıyor. Namazı hoparlörle kıldırıyor.
Evet.
Bu doğallığın ötesine taşmış. Yani
bu da cami fıkhına aykırı.
Tabii ses ayarı diye niye bir şey olmamış? Kur'an'ımız yüksek sesle bağırmayın demiyor mu ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duymaz bir Allah'a mı bağırıyorsunuz diyor. Yüksek yani, sesle tesbih yani edenlere. Mesela şimdi bunu söylerken tabii ya ne biçim söz denecek belki. Mesela sabah namazında bebeklerin ürkerek uyanacakları şekilde hoparlörler niye açılmalı? Minareler artık böyle geniş bir alanda değil ki, apartmanların ortasında minareler var.
Evet.
Hoparlörün sesinin yani vahşice açılmasının bir manası yok ki.
Evet.
Sabah ezanının da bir dengede, hatta öğle ezanının bile ürkütücü olması gerekmiyor ki.
Sanki onu yani dindar insanlar istiyormuş gibi bir
i̇şte
şey var.
İşte buna karşı çıkınca da anti dindarlık gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz.
Nurettin Hoca ezan seslerini rahatsız oluyor falan gibi bir şey çıkmasın.
Ya üstadım yani.
Ama çok önemli bir hassasiyete işaret ediyorsunuz hocam.
Ezan
yani
sesinin fıkıh olması lazım.
Evet.
Allah nasip ederse bir iki hafta sonra kulaklık diye bir ders yapacağım.
Evet.
O derste fıkıh açısından kulak fıkhımız ne bizim? Hangi sesi duyabiliriz? Hangi sesi duymamızı istemiyor Allah? Bunu bir derse dönüştürmek zorundayız artık. Her organımızın
neyi
bir fıkhı var.
Neyi dinleyebilir insan?
Neyi dinleyebilir?
Kulağın hakkı var.
Yani kulak kesilmek ne diye de. Kulakta Allah'ın hakkı var. Kulağın
evet
hakkından önce.
Evet.
Yani çünkü kitabımız duyduklarınız, konuştuklarınız diye bab açmış. Yani
evet,
kulaklarınızın hesabı var diyorsa Kur'an-ı Kerim, bizim bir kulak ayarımız var.
Evet.
Yani konuşuyorlardı ben dinledim diyemiyorsun kıyamet günü.
Yani
gıybeti dinleyemiyorsun. Yani ben mesela
ya da başkasının sır gibi olan bir sözünü dinleyemiyorsun.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne, arkadaşının, kardeşinin sana söylediği söz emanettir, dikkat et diyor.
Evet.
Hep biz emanette ne anlıyoruz ama, parayı verdi. Tatile gidiyorlardı da bileziği bize verdi, eve hırsız girer al siz bekleyin diye.
Ya ben onun için diyorum hocam. Yani fıkhın kapsama alanı konusunda belki ayrı bir ders yapmak lazım.
Tabii.
Yani şimdi söyledikleriniz çok farklı alanlarda. Eminim ki dinleyicilerimiz de aa bu da mı diye dinliyorlardır değil mi? Yani şimdi kulakla ilgili ölçüler getiriyoruz. Yani getirilmiş, yani var bunlar. Onu hatırlıyorum.
Daha değiştirelim hocam. Müslümanın tırnağa gelişi güzel olabilir mi?
Evet.
Haftada bir kesin diyor.
Evet.
Perşembe günü, cuma günü bir gün tayin edin kesin diyor. Tırnağı keserken kitaplarımızda bir sürü tarif var ya. Sağ parmaktan başlıyorsun, şehadet parmağından başlıyorsun. Yani diyebilirim ki bir edep kitabı, edep kitabı diye mesela İhya-ül-Müddin gibi bir edep kitabında A4 kağıdıyla 3 kağıtta özetlenir tırnak kesmekle ilgili fıkhımız.
Evet.
Ya bu kadar büyük dinimiz var elhamdülillah. Biz bunu bir miktar kaba ayarlarıyla yaşıyoruz diye dinimiz küçülmedi ki.
Bazen şöyle de dedin hocam, ya bunlarda mı dini alan ki? Yani burada da mı gibi bu, yani
bunu söyleyenin kastı olmadığını düşünüyorum.
Evet.
Neden?
Hı hı.
Dini hep böyle bize işte Ramazan'da oruç,
evet,
çok ihtiyarlayınca hac gibi, hı hı, ölünce de mübarek dindarız hepimiz zaten.
Evet.
Ölür ölmez herkes rahmetli oluyor gibi algıladığımız
evet
için yani tırnağında mı böylesi olur?
Hı hı hı.
Şimdi mesela çok enteresan, evleniyor insanlar.
Evet.
Evliliğin bir fıkhı var. O kadar güzel fıkhı var ki. Ta eş adayı seçmekten başlıyor. Yatak odasında devam ediyor. Ölünceye kadar devam ediyor. Düğünde bir adab var. Mesela şu değil İslami bir düğün. Herkes geliyor. Hiç kimse çıt çıkarmıyor. Gülmek yok. Ayet okunuyor. Hadisler okunuyor. Filistin marşları söyleniyor, şehadet konuşmaları yapılıyor, günlük siyasi olaylar evriliyor, çevriliyor. Böyle bir düğün olur mu ya? Böyle bir düğün olmaz.
Düğün bu değil yani.
Düğünün bir fıkhı var. Nedir o? Evet. Haram olmasın orada. Çalgı türkü olmasın. Kadın erkek müstehcen bir şekilde veya gayrimüstehcen de olsa karma bir şekilde bir arada bulunmasınlar. Alkol tüketilmesin. Ya bu bir neşe günüdür ya. Neşe günüdür.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından neşeli bir gün bu bir defa. Tebrikleşmedir. Yardımlaşmadır. Adına ne diyorsak artık ama düğünümüzün de bir fıkhı var.
Evet.
Cenazemizin de fıkhı var. Mesela çok enteresan ilmihal kitapları yani fıkıh konularından birinde bir örnek vereyim. Dinimiz hayatı bir uydu gibi nasıl izleyip bize böyle frekanslar dağıttığının örneği. Mesela bir Müslüman kardeşimizin baba söylüyor. Evet. Dede söylüyor. Cenazesi var diyelim. Taziye İslam adabındandır. Değil mi?
Taziye var.
Ne demek taziye? Gidiyorsun. Allah rahmet
paylaşıyorsun
etsin.
Paylaşıyorsun onun üzüntüsünü, acısını. Allah rahmet etsin diyorsun.
Allah ona dua ediyorsun. Ölüye dua ediyorsun. Evet. Ona da insan olarak omuz veriyorsun.
Omuz veriyorsun.
Yani yanınızdayız. Hatta gerekiyorsa...
Derler hocam, acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça...
Bu bir manevi paylaşım. Evet. Yani kimsenin mezarından ölüsünü geri getiremediğine göre... ...gerçek bir paylaşım değil bu. Ama evet. Var bu.
Var.
Çünkü evet. İnsan 50 kişi geldi... bir ihtiyacın var mı dedi. 49'u belki palavradan söyledi bunu ama olsun, insan bundan bir mutluluk duyuyor. Alkışla niye rahatlıyor insanlar alkış evet. Yapınca? Bu da onun gibi bir şey. Ne demiş fukahamız? Şimdi ayar evet. Fıkıh ayarına bak. Aynı şehirde oturanlar 3 gün sadece başın sağ olsun diyebilirler demiş.
Yani taziye 3 gün.
3 gündür.
Evet. 5. bir hafta gün, değil.
Bir hafta sonra
değil.
Gidip Allah rahmet etsin babanız öldü diyemezsin adama. Bu bir fıkıh işte. Niye demiyorum ama gerekçesini koy. Bu adamın hayata dönmesi lazım.
Değil mi? Acının sürüp gitmemesi lazım.
Yani buna sürekli kalkıp da ikide bir ay sonra telefon ediyorsun. WhatsApp'tan bir daha mesaj atıyorsun. Baban çok ağır yaralıydı değil mi diyorsun. Acı devam ediyor.
Tazeliyorsun.
Yarayı tazeliyorsun, adam işine dönemiyor.
Evet.
Babasının odasını bozup o odayı oturma odasına çeviremiyor.
Evet.
Yani her gün öldürüyorsun adamı,
evet.
Öleni. Bu adamı da her gün cenazeyle meşgul hale getiriyorsun. Halbuki dinimiz ona Rabbine emanet ettin, hayata devam edin diyor. Yani hayatın içinden bir din başka bir şey. Gözyaşları içerisinde yaşamaya çalışan bir Müslümanın dini başka bir şey. O değil bizim dinimiz.
Hayat hocam, devam ediyor.
Yani... İncelendiğinde hocam pek çok sahabi Bedir'den bir gün önce bir gün sonra düğün yaptılar.
Evet.
Uhud'dan 3 gün önce 3 gün sonra düğün yaptılar. Hendek muharebesinde karınlarına taş bağlayacak kadar açlık çektikleri gün ertesi günü düğün yaptılar. O kadar sahabi nerede evlendi hocam?
Evet.
63 kere savaş hazırlığı yapılmış Medine'de. 63 kere 8 senede. Çocuklar doğuyor. Evleniyor, cenazeler oluyor, gömülüyor, hastalar oluyor. Bunların hepsi hayatın içinde yürüyor. Dinimiz hayatın dini, ahiretin dini değil. Hiçbirimiz ahirette Müslüman olmayacağız. Burada Müslümanız, Müslümanlığımızın ücreti olarak inşallah.
İnşallah.
Allah'ın lütfuyla ama.
İnşallah.
Hak ettiğimizden değil. Allah'ın i̇nşallah. Lütfuyla cennete gireceğiz. Cennette Müslümanlık yaşamayacağız biz. İbadet yok cennette. Cennette ben teheccüde kalkmayacağım haberiniz olsun.
Öyle mi hocam?
Yok, kalkmam. Yani teheccüd yok orada.
Evet.
Sabah namazı yok. Rabbimizin cemalini görünce secdeye kapanmak var mutluluktan
evet,
o da.
Evet, inşallah.
Mutluluktan.
İnşallah.
Onun için biz hayatı İslamca'la yaşayacağız derken İslam hayat için var zaten. Ben eğer hiçbir yerde nefes almıyorsam, hiçbir yerde su içmiyorsam, hiçbir yerde ayağımı yere basmıyorsam orada da İslam'a gerek yoktur.
Sanki buradan şu geldi aklıma yani ya nefes alacak alan bırakmıyorsunuz. Her yerde fıkıh var falan gibi baskı, bazen öyle de bir şeyler ama, söylenir. Ya, ama
evet nefes alınacak alan bırakmıyorum kaçak nefes alacaksan.
Evet.
Zehirli karbondioksitli bir nefes alacaksan ona izin vermiyorum sana elbette. Evet. Yani zehirli nefes alma. Yani kömür yaktığın sobanın bacasını evin içine verirsin. İki dakika sonra
yani,
ölürsün.
Yani o fıkha göre yaşanan hayat, hayat değil mi?
Yani
hayatın kendisi o zaten.
Bu fıkha göre yaşamak demek cinsel ilişkiden lezzet almamak, yemek içmemek, meyve yememek, seyahat etmemek, gülmemek değil ki.
Evet.
Bizim ölçüsüz edebimizi bozarak yaşamamamız demek. Yani evet. Biz edebimizin dairesinde yaşadığımız sürece, disiplinimizi bozmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Mesela bizim bir yemek fıkhımız var değil mi?
Evet.
Yemek fıkhımız sadece alkol içmemek, domuz eti yememek demek o kadar sınırlı değil ki.
Sınırlı değil, evet.
Sağ elle yemek o fıkhımızın bir kuralı değil mi? Doyasıya yememek,
evet.
Midemizi üçe bölmek, midemizin kapasitesinin birini katı yemeklerle, birini sıvıyla doldurup birini boş bırakmak demek.
Evet.
Yani Ramazan-ı Şerif'te iftar sofrasına oturuyorsun, fıkıhsız yiyince, ya sofran fıkıhsız olunca teravide rüküye gidemiyorsun.
Evet.
Mide kapasitesi dolmuş, yedek stoklar da dolmuş, şişmiş mide, ceket olmuyor. Yani bu fıkıhsızlık bu, yoksa evet. Yemek yememek değil. Kur'an'ımız ne buyuruyor? Allah'ın bütün nimetleri mümin kulları içindir mi? Kim Allah'ın nimetlerini, bu güzellikleri haram edebilir ki kullarına? Veren Allah Celle Celaluhu.
Evet.
Kulu da yaratan Allah. Yani muz yemeyin buyurmuyor ki Allah. 8 tane muz bir gün yiyip de ölme diyor.
Evet.
Yani 8 muzu kaldırmıyor pesi. Et yemeyin buyurmuyor ki. Ama kurt iştahıyla yeme. İnsan iştahıyla
yani
ye
belki
diyor.
Yani sağlıkçıların değil mi, doktorların ikaz ettiği şeyler aslında fıkhın kendisi içinde var. Yani
elbette.
Aynı şey tabiplerin mesela şey yaptığı sağlığı koruma aslında fıkhın kendi içinde var.
Yani bugün tıp mesela bir diyet uyguluyor insanlara. Yani bir diyetisyenin verdiği rakam, emin olun İmam Gazali'nin sünnet yemek böyledir dediği şeyden, tıbbi ölçüleri biz kullanarak söylemiyorum tabii, bir milim ötede değil. Gazali çok daha diyetist bir ölçü koyuyor. Yani sünnet böyledir dediği şey Gazali'nin Hiyâ-ül-Umuddin'de, emin olun herhangi bir dahiliye doktorununkinden çok daha kaliteli. Doktor gene biraz şöyle evet. İdare et filan bir taviz veriyor. Gazali o tavizi de vermiyor.
Evet. Yani, bazı mesela şeyler var, tabipler, bilim adamları. Onlar yani sağlık formülleri veriyorlar. Onun içine bir de bu işin bir de ruh tarafı var diyorlar. Yani mesela bu formül aslında İslam'ın formülü değil
elbette
mi hocam?
Efendimiz
yani.
Sallallahu aleyhi ve sellem'in formülü evet. Bu. Yani insanoğluna birkaç lokma yeter.
Evet.
Fazlası insanın aleyhine buyurduğu bir sünnetimiz var elhamdülillah bizim.
Evet.
Dolayısıyla fıkıh ağır gelir mi? Gelir tabii. Mesela sabahleyin hangi çocuk yatağından zıplayarak okula gidiyor?
Evet.
Elbette kalkmak sabahleyin zor.
Evet.
Çocuk ne istiyor? 11'e kadar uyuyayım, kalkınca giderim okula. Seni beklemez ki öğretmen.
Evet.
Çocuk yetişmesi için bir disiplin altına alınması. Anne baba çocuğunu sabahleyin 7'de kaldırıyor. 6 yaşında çocuğu 7'de kaldırıyorsun anaokuluna gidecek diye. Allah da seni 5'te kaldırıyor.
Evet.
Senin yaşında 5'te kalkmak için yani... Disiplinsiz ne olabilir ki bu dünyada? Disiplinsiz bir din olsun.
Evet.
Yani insan disiplin edilmezse, kontrol edilmezse insanın tamahına dünya dayanır mı ya?
Evet.
İnsanın tamahına dünya dayanmaz. İnsan dünyayı yutsa gene doymaz.
Yani,
böyle bir tamah sahibi.
Bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister.
Üçüncüyü de ister.
Evet.
Toprak doyuruyor
toprak
değil mi?
Toprak doyurur diyor.
Bu hadis ne kadar büyük gerçek.
Evet,
elhamdülillah.
Evet.
Elhamdülillah.
Hocam bitiyoruz ya yani son bir şey fıkıh ve Müslüman.
İşte bu da fıkıh üstadım.
Evet.
55 dakikayı aşmayacağız diye bir prensip edindiniz siz. Bu prensibe uyuyorsunuz.
Evet.
Ayarınızı hassas koruyorsunuz.
Tabii.
Aksi takdirde her gelen...
Konuşuruz devam edelim.
Konuşurup devam etsek haber bültenine yetişemeyiz.
Evet, evet.
Cümlemizi böleriz. Radyonun da bir fıkıhı var.
Muhakkak, Allah razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçülerde fıkhı konuştuk. Müslüman hayatı ve fıkhı Nurettin Yıldız hocamla. Hayırlı günler diliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
Amin.